Tanrı Sözü'nden yorumunu yapmakta olduğumuz Yoel kitabının son bölümüne, yani 3. bölümüne geldik bu programımızda değerli dinleyicilerimiz. Bu bölümün konusu Rabbin gününe bakıştır. O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getireceğim diyor Yoel 3. bölüm 1. ayette. O günler, hangi günler? Pentekost günü mü? Hayır. Çünkü şöyle diyor, Yahuda ve Yeruşalim halkını sürgünden geri getirdiğimde, onları Pentekost gününde geri getirmemiştir. Hatta Rabbisa Mesih şu sözleriyle sırayı tersine çevirmiştir. Yeruşalim'de, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Mesih, inanlılar topluluğunun başı olarak tutsaklığı Yeruşalim'e geri getirmek yerine, yeniden doğarak inanlılar topluluğuna katılanlara şunu söylüyor. Yeryüzünün her yerine gidin, ölümden dirildiğimi duyurun. Onlara Tanrı'nın merhametli, sabırlı ve lütufkar olduğunu ve Rabbin adını çağıranların kurtulacağını anlatın. İncil, değerli dostum, bugün birçok akıllı insanın anlamadan geçtiği kadar basit görünmektedir. O ne harika bir kitaptır. Tanrı'nın sözüdür. Diri Tanrı'nın sözüdür. Tanrı gibi sonsuzdur. Tek yapmanız gereken inanmaktır. Eylemlerle kurtuluşa inanmadığımı söylemek istiyorum. Ancak kurtuluşun da eyleme dönüşmesi gerekir. Bunu görmek çok önemlidir. Kurtuluşa kavuşmuşsanız İncil'i duyurmak isteyeceksiniz. Önce İncil'i yaşayacaksınız, ondan sonra onu duyuracaksınız. Eğer istemiyorsanız eylemlerinizi değil ama imanınızı sorgulardım. Çünkü imanı eylem izler. Bütün ulusları toplayıp Yehoşafat, Rab yargılar anlamındadır bu isim, vadisine indireceğim. Mirasım olan İsrail halkını uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için onları orada yargılayacağım. Yoel 3. bölüm 2. ayet. Yehoşafat vadisi Yeruşalim'dedir. Dediğim gibi Yehoşafat, Rab yargılar anlamındadır. Rab İsa Mesih yeryüzüne tekrar gelmeden önce inanlılar ödül alıp almayacaklarını görmek için onun yargı kürsüsü önüne çıkmış olacaklardır. Yeryüzüne geldiğinde krallığına girecekleri belirlemek üzere yargılamada bulunacaktır. Bu harika peygamberliğe burada rastlıyorsak da bunun geçtiği tek kitap Yoel değildir. Yoel yazı yazan peygamberlerin ilkidir, ancak tüm peygamberler bundan söz etmiştir. Son peygamberlerden Zekeriya da aynı konuya değinmiştir. Rab, ey Siyon kızı, sevinçle bağır, çünkü aranızda yaşamaya geliyorum diyor. O gün birçok ulus Rab'be bağlanacak. Onun halkı olacak. O zaman Rab aranızda yaşayacak, siz de beni her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Yoel'in insanlara başlangıçta söylediği de aynı şeydir. Rabbin krallığını kurmak üzere yeryüzüne gelmesi ve ruhun herkese dökülmesi onların yüce ve parlak umuduydu. Yoel 3 ayet 3. Çünkü halkım için kura çektiler, erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler. İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar. Yoel peygamberin burada tanımladığı kötü bir şeydir. Bazen hayvan hakları derneklerinin bir takım isteklerle ortaya çıkmaları beni rahatsız ediyor doğrusu. Tilkiler kendi başlarının çaresine bakabilecekken tilki avına ve eğlence amaçlı avlara karşı çıkıyorlar. Ancak birçokları biftek ve pirzola yemeyi sevdiklerinden mezbahlara gidip danaların öldürülmesini engellemiyorlar. Aslında vurgulamak istediğim bu değildir değerli dostum. Bence de hayvanlar insanın günahı yüzünden boşu boşuna acı çekmemesi gerekir. Ancak günümüzdeki en büyük acımasızlık çocuklara yönelik olanlardır. Evet, dünyada günümüzde en büyük merhametsizlik, en büyük acımasızlık çocuklara yönelik olanlardır. Çağımızın en büyük sorunlarından birisi budur. Bir süre önce bir kadının çocuğunu döven bir adamla birlikte yaşadığını okumuştum. başlangıçta ne kadar tatlı bir çocuktu. Sonraki yıllara ait bir resmini daha vermişlerdi. Çocuk dövüle dövüle sonunda öldürülmüştü. Ancak buna karşı fazla bir direnme, fazla bir protesto yapılmadı. Köpeklerin dövülmesi çocukların dövülmesinden daha fazla dikkat çekiyor. Ya da kedilerin. Çocuklara yönelik bu şiddet çağın sonuna ait işaretlerden biridir. Sokaklarda çocuklar açlıktan sefil olurken, sokaklarda çocuklar kimsesizlikten sefil olurken, kedi köpek öne geçiyor. İşte yanlış olan budur. Bugün niçin çok sayıda çocuklar evden kaçıyor? Çocuğu kaçan herkesin Tanrı önünde diz çöküp nerede yanlış yaptığını sorması gerekir. Şöyle diyenler olabilir. Yanlış arkadaşlar yüzünden böyle oldu. Yanlış çevre, yanlış toplum. Bir psikoloğun yardımına ihtiyacınız var. Buna değil. Tanrı'nın sözünü okumaya muhtacız dostum. Tanrı kötü günlerin halkı için kura çekilip erkek çocukların ücret olarak verildiğinde geleceğini söylüyor. Bugün kaç tane baba çocuğu için iyi bir örnek oluyor? İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar. Kaç tane kız evlerindeki içki sorunu yüzünden ahlaksızlığa itiliyor? Fahişelik yaparken tutuklanan bir kıza ilk içkiyi nerede içtiği sorulmuştu. O da annesiyle içtiğini belirtti. Tanrı böyle bir şey yapan anneye merhamet etsin. Birisinin bizi uygarlıkta ilerliyormuşuz hissi yaratan bu hoş ve karmaşık çağa karşı çıkıp bağırması gerekir. Evet, birisinin değerli dostum, bizi uygarlıkta ilerliyormuşuz hissi yaratan bu hoş ve karmaşık çağa karşı çıkıp bağırması gerekir. Öylesine hızlı bir şekilde kötüye gidiyoruz ki başımız dönüyor. Ey Sur, Sayda ve bütün Filisti halkı, bana yapmak istediğiniz nedir? Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz? Eğer karşılık verirseniz karşılığını çarçabuk ödetirim size. Yoel 3. bölüm 4. ayet. Tanrı zamanı boşa harcadıklarını ve ona dönmekte yetersiz kaldıklarını söylüyor. Altınımı, gümüşümü alıp değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz. Yahuda ve Yeruşalim halkını topraklarından uzaklaştırmak için Greklere sattınız. Yoel 3. bölüm 5 ve 6. ayetler. Bugün bile İsrail çocukları köle edilmektedir ki o durum Roma İmparatorluğu'nun başa geçmesinden önceydi. Göreceksiniz, onları sattığınız yerde harekete geçireceğim. Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim. Oğullarınızı, kızlarınızı Yahuda halkına sattıracağım. Onları uzak bir ulusa, Sabalılara satacaklar. Rab böyle diyor. Yoel 3. bölüm 7 ve 8. ayetler. Tanrı'nın Hezekiel, Yeremye ve Yeşaya peygamber tarafından öngörülen Sur ve Sayda'ya yönelik yargısı tümüyle yerine gelmiştir. Yoel 3, 9 ve 10. ayetler. Uluslar arasında şunu duyurun. Savaşa hazırlanın. Yiğitlerinizi harekete geçirin. Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin. Sabah demirlerinizi çekişle dövüp kılıç yapın. Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Güçsüz olan güçlüyüm desin. Sabah demirlerinizi çekişle dövüp kılıç yapın. Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın. Kimisi şöyle diyebilir. Ben kutsal kitabın kılıçlarınızı saban demiri yapın dediğini sanıyordum. Evet diyor ama bu yeryüzündeki krallık kurulduğunda olacaktır. Bu alanda Yeşaya 2-4, Mika 4-3'e bakabilirsiniz. Mesih'in egemenliğinde kılıçlarınızı atabilirsiniz ancak o zamana kadar cephaneliğiniz kurulu bir şekilde hazır beklerseniz daha iyi edersiniz. Bugün için silahsızlanmayı önerenlerle aynı düşüncede değilim. Kanımca evlerimizi, sevdiklerimizi, vatanımızı ve ulusumuzu korumamız gerekir. Halen serbest dolaşan birçok sapık, vahşi insanın olduğu büyük ve kötü bir dünyada yaşıyoruz. Bu insanlar gerçekten ellerine fırsat geçtiğinde kırıp geçmekten, terör yaratmaktan geri durmazlar. Ve hatta büyük bir hızla yaparlar bunu. Gerçekten de sizi insanlığı yok edecek kadar vahşidirler. Buna benzer uluslar da vardır. Gerçekte Tanrı ulusları böyle tanımlıyor. Birine aslan, diğerine ayı, birine panter, ötekisine de canavar adlarını veriyor. İnanın dostum, dünya ulusları vahşi canavarlar gibidirler. Dolayısıyla bunlara karşı duracak, bunları durduracak, yeri geldiğinde bunları etkisiz hale getirecek polise, bir orduya ve silaha ihtiyaç vardır. Elçi Paulus şöyle diyor: İnsanlar her şey esenlik ve güvenlik içerisinde dedikleri bir anda ansızın yıkıma uğrayacak. Korkarım ki öyle bir anda bir bombanın patlamasıyla ağızlarımız açık kalacak ve karşılık bile veremeyeceğiz. Çünkü liderlerimiz çok yumuşak ya da beceriksiz kişilerdir genelde. Yeşaya'daki kılıçlarınızı sabana çevirin ayeti Birleşmiş Milletler'in sloganıdır. Bence Yuel'deki ayeti almaları gerekirdi. Saban demirlerinizi kılıç yapın. Çok kötü bir dünyada yaşadığımızdan hazırlıklı olmamız gerekir. Yuel 3. bölüm 11 ve 12. ayetlerde şöyle diyor: Ey çevredeki uluslar, tez gelin, bir araya toplanın. Ya Rab, yiğitlerini oraya indir. Uluslar harekete geçip Yehoşafat vadisinde toplansınlar. Çünkü çevredeki bütün ulusları yargılamak için orada olacağım. Rabbisa Mesih, Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında ulusları kendi halkına olan davranışlarına göre yargılayacağını söylemişti. Şöyle soran olabilir: onlar özel mi? Daha mı iyiler? Hayır dostum. Onlar ne özel ne de daha iyiler. O halde niçin o şekilde yargılayacak? Çünkü inanlılar topluluğu alındıktan sonra, yani inanlılar topluluğu yeryüzünden cennete alındıktan, göğe alındıktan sonra yeryüzünde kalan tanıklar yalnızca bu 144 bin Yahudi olacaktır. Rab o tanıklardan birine bir bardak soğuk su vereni bile ödüllendireceğini söylemişti. Birçok kişi de bunu yardım kutusuna çok az para atmalarının bahanesi olarak kullanır. Ancak şunu söylememe izin verin: o günlerde Mesih'i dünyaya duyuran o 144 bin kişiden birine bir bardak su vermek canınıza bile mal olabilir. Salın orakları, ekinler olgunlaştı. Gelin üzümleri çiğneyin. Sıkma çukuru üzümle dolu. Şarap tekneleri taşıyor. Ulusların kötülükleri bu denli çoktur. Yuel 3 ayet 13. Ekinler olgunlaştı derken çağın sonunun geldiğini belirtiyor. 14. ayet. Kalabalıklar, yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar, yargı vadisinde Rabbin günü yaklaştı. Yuel o döneme Rabbin günü diyor. Yuel'in tüm söylediklerini büyük sıkıntı döneminde inanlılar topluluğunun alınışı ile başlayan Rabbin gününden başlayarak Mesih'in krallığını kurmak için ikinci gelişini ve krallığa girecekleri belirleyeceği uyarıyı da içerir. Ardından Mesih 1000 yıl boyunca egemenlik sürecek. Sonra da şeytanın serbest bırakılacağı kısa bir dönem olacak ve ardından büyük beyaz tahtın önünde son yargılama olacak ve sonsuzluk başlayacaktır. Tüm bunlar değerli dostum Rabbin gününün kapsamı içindedir. Bu biraz karışık mı ya da bunu anlamak biraz zor mudur? Bunu yeniden vurgulayayım. Yuel o döneme Rabbin günü diyor. Yuel peygamberin tüm söylediklerini büyük sıkıntı döneminde inanlılar topluluğunun alınışı ile başlayan Rabbin gününden başlayarak Mesih İsa'nın krallığını kurmak için ikinci gelişini ve krallığa girecekleri belirleyeceği uyarıyı da içerir. Ardından İsa Mesih 1000 yıl boyunca egemenlik sürecektir. Sonra da şeytanın serbest bırakılacağı kısa bir dönem olacaktır. Ve bundan sonra büyük beyaz tahtın önünde son yargılama olacak ve işte o zaman asıl sonsuzluk başlayacaktır. Tüm bunlar Rabbin gününün kapsamı içerisindedir. Yine Yoel göksel varlıklardaki rahatsızlıktan söz eder. Güneş ve ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor. Rab Siyon'dan kükreyecek, Yeruşalim'den gürleyecek. Gök ve yer sarsılacak ama Rab kendi halkı için sığınak, İsrailliler için kale olacak. O zaman bileceksiniz ki Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız Rab benim. Yeruşalim kutsal olacak. Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek. Yoel 3. bölüm 15-17. ayetler. Yeruşalim halen daha diğer ulusların da bulunduğu bir yerdir. Bahçe mezarda bir keresinde o kadar çok turist vardı ki biz de içeri girememiştik. Oradakiler Yahudiler değil, diğer uluslardan gelmiş turistlerdi. O mezarın Yeruşalim'de bir turist gezi yeri olmaktan çıkacağı zaman yaklaşıyor. Bir gün Rabbin kendisi orada olacak. Şimdi krallık dönemine geçiyoruz. Yoel 3. bölüm 18'de şöyle diyor. O gün dağlardan tatlı şarap damlayacak. Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. Rabbin tapınağından çıkan bir pınar Şittim vadisini sulayacak. Şittim akasyalar anlamına gelir. O gün Rabbin günüdür. Dağlardan tatlı şarap damlayacak. Bu krallık zamanında olacaktır dostum. Tepelerde süt, Yahuda derelerinde su akacak. Bugün İsrail'de susuzluk var ama o zaman öyle olmayacak. Rabbin tapınağından çıkan bir pınar Şittim Vadisi'ni sulayacak. Bu ilginçtir. Çünkü Şittim Vadisi Ürdün Irmağı'nın öbür tarafındadır. Bu dereler nasıl Yeruşalim'den geçip Ürdün'e akabilir? Zekeriya peygamber o günlerde dağın yarılacağını söylüyor. Lübnan'da Gevalin kuzeyinden Galile Gölü'ne, oradan Ürdün Vadisi'ne ve Ölüdeniz'den Afrika'ya uzanan bir yarık yerine tersine doğuya ve batıya akacaktır. Ama Mısır viraneye, Edom ıssız çöle dönüşecek. Çünkü Yahudalıların ülkesine saldırıp suçsuz insanların kanını döktüler diyor Yoel 3. bölüm 19. ayette. Tanrı Edom ve Mısır'ı 1000 yıllık döneme kadar yargılamaya devam edecek. Onlar her zaman İsrail ulusunun düşmanı olmuşlardır. Yoel 3, 20 ve 21. ayetlerde de şöyle diyor. Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak, Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek. Akan kanların öcünü alacağım, suçluyu cezasız bırakmayacağım. Rab Siyon'da oturuyor. Akan kanların öcünü alacağım. Değerli dostum, Rab henüz onlar adına hareket etmemiştir. Rab Siyon'da oturuyor. Bugün orada değildir Rab. Yeruşalim yeryüzündeki diğer şehirler kadar putperesttir bugün. Ancak Rabbin orada yerleşeceği gün yaklaşıyor. O zaman tüm bunların yerine geldiğini göreceğiz. Bugün bunların gerçekleştiğini söyleyebilmemiz için Mesih İsa'nın kendisini orada görmüş olmamız gerekir. Ancak şu anda İsa Mesih orada değildir. Gökte Tanrı'nın sağında oturmaktadır İsa Mesih'in için, inanlılara şefaat etmek için. Duam şu ki sürekli onun farkında olalım, yani Rabbin farkında olalım ve yaşamlarımızda Rabbin varlığına yer verelim. Değerli dinleyicilerimiz, burada Yoel kitabının yorumunu bitirdim. Bir sonraki programımızda 1. Petrus mektubunun yorumuna başlayacağım. Biliyorsunuz yayınlarımızda sık sık vurguluyoruz. Yaptığımız yorumlara ilişkin, kutsal kitaba ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız.